A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Önemli bir konu yetişkin sağlığı ve yetişkin sağlığını acaba nasıl koruyabiliriz? Ne tür yaklaşımlarda bulunabiliriz? Bunlar bizim özellikle 1948-50'den sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün de ele aldığı önemli sağlık temalarından, konularından bir tanesi olmuştur. Ve yetişkin sağlığının korunmasındaki temel yaklaşımlar, her yeni araştırma, her yeni bir konu, her yeni bir inceleme neticesinde tekrar özellikle gündeme gelmekte ve yeni ilaveler yapılaraktan dünya sağlığına, tıbbına bir şekilde sunulmakta. Bu önemli bir konuyu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Bu güzel sohbet konusunu sizlere ulaşmasını emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapıcımız ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Burada geçtiğimiz yüzyılda bulaşıcı hastalıkların kontrol alanında çok önemli gelişmeler sağlandı. Bunu biliyoruz. Ve bu noktada özellikle antibiyotiklerin ve benzeri ilaç formatlarının bulunmasıyla insan ömrü beklenenden belirgin şekilde uzadı bir önceki yüzyıla göre. Avrupa'da geçtiğimiz yüzyıl başında doğumda beklenen yaşam süresi 50 yıl dolayında hesaplanırken, bu değer özellikle yüzyılın ortalarında 65 yıla, 2000 yılında ise 75 yıla kadar çıktı. Ülkemizde ise 50 yıl öncesinde 50 yıl olarak hesaplanan doğumda beklenen yaşam süresi günümüzde 70 yılın üzerine çıkmıştır. Sonuç olarak bütün ülkelerde yaşam süresi uzamış, gelişen tıp, gelişen ilaç endüstrisi, özellikle yapılan araştırmalar, insanlar daha uzun süre yaşayabilir duruma gelmiştir. Burada uzun yaşamak arzu edilen bir durum, evet, ama konu çok önemli. Yaşam süresi uzadıkça yaşamın kalitesi ve yaşamın konforu, ileriki yaşlardaki sağlık sorunları bu sefer gündeme geldi. Bu sebepten dolayı Dünya Sağlık Örgütü ilk baştaki konsepti ve düşüncesi yaşama yıllar katın, daha sonra yıllara yaşam katın diyerekten değiştirdi. Yani hem bir şekilde yaşam süresini imkanlar dahilinde olabildiğince belli bir rakama uzatmak, ama belli bir yaştan sonraki özellikle yaşam konforu ve yaşam kalitesini arttırmak ana tema oldu. Yaşlanan kişilerde ilerleyen yaşa bağlı olarak gelişen tabii sağlık sorunları da önem kazanmaya başladı. Bu sorunların artmasında şunu söyleyelim ki, teknolojik gelişmelere bağlı olarak toplumdaki bu hareketsiz yaşamın artması ve beslenme alışkanlıklarındaki maalesef değişmelerin de etkisi çok oldu. Sonuç olarak geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren yetişkin ve yaşlılarda görülen kronik ve dejeneratif dediğimiz hastalıkların artması nedeniyle bu hastalıktan koruma yaklaşımları da gündeme gelmeye başladı. Burada şunu bir defa söyleyelim. Bulaşıcı hastalıkların varlığı var. Bulaşıcı olmayan hastalıkların varlığı var. Virüsler var, bakteriler var, mantarlar var, çevresel toksinler, kimyasal etkiler var. Stres çok önemli bir faktör. Elektromanyetik dalgalar var. İşte cep telefonu, mobil telefonlar, işte uzaktan kumandalar, birçok elektromanyetik dalga noktası saldırı var. Çevre çok önemli. İş yerlerindeki, bazı iş yerlerindeki özellikle çalışma şartları, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyomekanik, psikososyal birçok negatif tehlikeler var. Yine besin, gıda katkı maddeleri var. Hepsi sonuçta insan yaşamıyla alakalı olarak tehdit edici unsurlar haline geldi. Burada Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü çalışmaları bireylerin yaşam şekillerinde ve sağlık davranışlarında da değişiklik yapmayı gerektiriyor. Bunun için kişilerin sağlık sorunun oluşumu ve korunma yaklaşımı konularında bilgi sahibi olması ve bilgi kaynaklarına ulaşması, bilgileri doğru olarak anlaması ve kullanması gerekiyor. Sağlık okuryazarı olarak da aslında söylediğimiz bu konu bir şekilde kişinin bu konularda kendisini bilgilendirmesine dayalı. Ama doğru bilgilendirme, özellikle yetişkinlerdeki sağlık sorunu ilgilendiren bilgilendirme, sağlık sorunlarının türleri ve nedenlerinden sonra da bu hastalıkların önlenmesindeki temel yaklaşımlar ve o bireye, yani bu sorunlardan korunmak isteyen bireye düşen sorumlulukların neler olması gerektiğini de özellikle içeriyor diyoruz. Bu noktada tabii şunu bir defa söyleyelim. Bireylere sağlıklı yaşamak ya da bireylere özellikle sağlıklarını korumak noktasında bir görev düşüyorsa bunu kaç gruba ayırabiliriz? Bir defa bunları ana tema olarak üç başlık altında toplayabiliriz. Bir tanesi şu: sağlıklı beslenmek. Ne demek? Sağlıklı beslenme derken hem yeterli hem de içerik olarak dengeli beslenmeyi kastediyoruz. Yani sağlıklı beslenme şekli kalori olarak yeterli ve içerik olarak da dengeli olmalıdır. Gerekli olandan az kalori alınırsa vücut zayıf kalır. Aksine gerekli olandan fazla kalori alınırsa sevgili dinleyenlerim kilo alınır. Şişmanlık ve obezite meydana gelir. Sağlıklı beslenme için bütün besin maddelerinden dengeli şekilde tüketmek gerekir. Sadece et ağırlıklı, hayır. Sadece karbonhidrat ağırlıklı, hayır. Sadece sebze, işte ete hayır. Hayır. Hepsinden et, süt, yumurta gibi protein kaynakları ile birlikte ölçülü şekilde yağ ve karbonhidratlar da tüketilmeli. Ayrıca bol sıvı. Tabi içerisinde 1,5-2 litre su olacak şekilde. Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli. Diyette alınan tuz miktarı az olmalı. Günde en çok 5 gram. Bunların yanı sıra da aşırı çay, kahve içeceklerden özellikle de lütfen şu gaz içeceklerden kaçınılması uygun olur. Onu söyleyelim. Beslenme durumunu izlemek bakımından aralıklarla kilo kontrolü mutlak yapılmalıdır. Tekrarlanan ölçümlerde kilo artışı oluyorsa diyetin kalori miktarı azaltılmalıdır. Ancak yaşlıkta yetersiz beslenme de tabii bu noktada önemli sorun. Özellikle yaşlılarımızda beslenmenin daha bir dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Eğer ölçümlerde kilo kaybediliyorsa beslenme yönünden takviye yapılması gerekir. Yaşlıların bir kısmı besinlere ulaşmada veya yiyecek hazırlamada maalesef sorun yaşayabilir. Bu durumda yaşlı kişinin evlerine yiyecek ulaştırılması için düzenleme yapılması gerekebilir. Yaşlık döneminde tabii beslenme ile ilgili bir konuda yaşlıların aldıkları günlük kalorilerin yanında vitamin desteği de almalıdır. Bu konuda tabii şunu söyleyelim ki bazı vitaminler bakımından beslenmeye destek yapılması biraz daha o yaş grubunda elzem hale geliyor. Özellikle bayanlardaki kalsiyum ve D vitamini yaklaşımları, özellikle B kompleks vitamin yaklaşımları, onların birçok hem bayan hem erkek 60-65 yaş yukarısında zihinsel fonksiyonlar, kas, kemik, iskelet yapıları için, özellikle kas grupları için ve bazen de kişilerin psikolojik yapıları için çok çok önemli bir hal oluyor. Mesela B12 vitamini, mesela efendim prostatla ilgili olarak E vitamini içeren özellikle gıdalar. Bunlar gerçekten önemli bir husus. Demek ki sağlıklı beslenmek bireye sağlığını korumak adına düşen önemli ana parametrelerden bir tanesi. Bir diğeri hareketli yaşam, yani egzersiz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için en fazla önerilen konulardan birisi de takdir edersiniz ki egzersiz yapılması. Düzenli olarak egzersiz yapılması hem kas iskelet sistemi için yararlıdır hem de başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok hastalıklar bakımından da koruma sağlar. Düzenli egzersiz yapanlarda kas, kemik ve bağlar güçlenir. Bu durum özellikle yaşlılarda dengenin sağlanması bakımından çok çok önemlidir. Egzersiz ile şişmanlık ve şeker hastalığı riskinde azalma olur. Bazı hastalıklar bakımından koruyucu etkisinden başka düzenli egzersiz yapan kişilerde dolaşım ve solunum sistemlerinin performansı olumlu etkilenir. Metabolizma daha sağlıklı hale gelir ve şişmanlık, obezite önlenir. Bunu söyleyelim. Tabii bu noktada ülkemizde son yıllarda özellikle bu konuda ciddi bir farkındalık var. Yürüyen ve yürümek isteyen kişilerin sıklığı ve sayısı çok güzel bir şekilde arttı. Ben dışarı çıktığımda yürüme kulvarlarında, yürüme parkurlarında, parklarda ya da sahil yerlerinde ya da deniz kıyılarındaki illerimizde bakıyorum ki sabahın 5-5.30'undan efendim gece karanlıkta bile yürüyen tekli, ikili, üçlü gruplar var. Ve bu noktada bunu bilimsel olarak yapan, bunu hakkıyla yapan insanların sıklığının da arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu hocam ağzına bir baklava çıkart. Şunu söylemek istiyorum. Spor kıyafetleriyle ve özel zaman ayırarak yapılır. Neyi kastediyorum? Öyle efendim takım elbiseyle, öyle efendim skarpin ayakkabıyla, topuklu ayakkabılarla olmaz bu iş. Vakit ayıracağız. Mümkünse akşamleyin. İş gün boyu çalıştınız, evinize geldiniz. Baktınız çok açsınız. Hafif bir çorba. Baktınız aç değilsiniz. Direkt de çıkabilirsiniz. Ne bir eşofman alt üst, bir spor papucu. İşte yanınıza istiyorsanız suyunuzu alın. İşte müzik dinlemek istiyorum, dinleyin. Müzik kulağı. Güzelce çıkın. Mümkünse otomobillerden böyle egzoz dumanlarından uzak olan bir yerde, parkta, bahçede, deniz kıyısında güzelce, tempolu. Yani böyle efendim alışveriş sokağında yürüyormuş gibi değil de sanki bir yere bir söz verdiğiniz bir kişiyle buluşmaya gidiyormuş gibi ya da bir toplantıya gidiyormuş gibi biraz daha seri yani nabzınızın 90 üzerinde atacak şekilde tempolu bir şekilde yürümekte fayda var. Ne yalan söyleyeyim biraz terleyeceğiz bu noktada. Hocam ben koşacağım. Çok fazla tavsiye etmiyoruz özellikle. Hocam ben doğada dışarıda yürümeyeceğim. Evde işte bisikletim var. Yürüme efendim. Özellikle evde alet aldım yürüme ile alakalı yürüyüş bandım var. Valla ne yalan söyleyeyim çok fazla önermiyoruz. Özellikle ayak bileği ve dizler için bisiklet, evde bisiklet ya da yürüme bandını çok fazla önermiyoruz. Bizim bahsettiğimiz spor papuçlarıyla şöyle dış ortama gidip orada güzelce efendim kumsa kum, çimse çim, efendim ne bileyim asfaltsa asfalt, tartan pistse tartan pist. Sonuçta yürümek. Ne kadar yürüyeceğim? Hocam ben yürümeyi sevmiyorum. İlk önce 5 dakika yürü. 6 değil. Ondan sonraki birkaç gün bunu 7'ye çıkart. Sonraki birkaç gün 10 dakikaya çıkart. Sonraki birkaç gün efendim 20 dakikaya çıkart. Sonuçta arttırarak git. Ya ben hocam ilk defa çıkıyorum 1 saat. Belki yorulursun, şevkin kırılır. Ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak miktarlarda arttırarak bunu belli bir rakama ulaştırmakta fayda var. Peki bunun getirisi ne olacak? Bunun getirisi şu olacak. Vücut kendisi artık isteyecek. Bakın çok iddia ediyorum. Özellikle yürüme noktasında bir türlü o ilk tetikleyici ivmeyi yapamayan insanlara diyorum ki lütfen çıkın 6 dakika yürümeyin, 5 dakika yürüyün geri gelin. Ertesi gün vücut yine isteyecek bir 5 dakika daha. 5 dakika derken 10. 15. günden sonra vücut diyecek ki hadi çık yürü diyecek. O sebepten dolayı da bu noktada yürümeyi en o hani birinci safhasını yapabilmek için o ilk yürüyüşe çıkmak çok çok önemlidir. Lütfen o ilk yürüyüşü bir yapalım belli bir zaman sonra. Bak benim hastalarımdan ve danışanlarımdan görüyorum ki 3 dakika, 20 dakika, yarım saat yürümek yetmiyor. Bir diyorum telefon ediyorlar ya da görüşüyorlar ki hocam ben işte trekkinglere başladım. İşte o dağ, bu orman, bu vadi, bu ova efendim yürüyüşlere gidiyoruz arkadaşlarla ne kadar güzel. çok çok önemlidir. Ha ben hocam yürüyüş sevmiyorum, yüzme eyvallah çok çok önemlidir. Ha, spor merkezi tabii ki yapabilirsiniz ama sonuçta bir şekilde vücutta egzersiz yapma bakımından vücut bir şekilde alıştırılmalı. Şimdi ne yapar bunlar? Olumlu gelişmeler yapar vücutta ve ülkemizde de yürüyenler olduğu gibi çok fazla da özellikle spor tesisi var çok şükür. Özellikle hem ilgili bakanlıklar, ilgili belediyeler tarafından hem yürüyüş parkurları var, yürüme parklarda birçok aletler, edevatlar var. O sebepten dolayı da hareketli yaşam için haftada en az 4 gün her biri 20 ila 40 dakika süren hareket yapmak uygun. Tabii ki burada kişiler yaşlarına, efendim rahatsızlıklarına, fiziksel kapasitelerine göre çeşitli hareketler yapabilirler. Önemli olan kişinin sevdiği hareketi yapması. Bu hareketler yüzme olabilir, dediğim gibi jimnastik hareketleri olabilir, yürüyüş olabilir, ha, bisiklet olabilir mesela, bisiklete binebilirsiniz, bahçe işleri yapabilirsiniz, efendim dışarıda evinizde hareket edip zıplayıp dans edebilirsiniz. Yani sonuçta bir şekilde vücut, kas, kemik, eklem sistemi bir şekilde dinamik olacak. Durağan olmayacak. Tabii burada tekrar söylüyorum. Eğer yürüyüş yapacaksak biraz hızlı ve tempolu olması gerekiyor. İşte 90-100 efendim dakikada efendim adımlık bir tempo gerekiyor. Diğer taraftan hocam işte benim bir sağlık sorunum var. Efendim yaşım ileri. Spor için şunu söylüyoruz özellikle. Herhangi bir sağlık sorunu olanların ve yaşı ileri olan kişilerin egzersize başlamadan önce bir hekim muayenesinden geçirilmesi ve durumlarına hekim nezaretine uygun bir egzersiz programına yönlendirilmesi daha iyi olur. Bunu özellikle öneriyoruz. Demek ki kişilerin sağlıklarını korunması için birinci yaklaşım sağlıklı beslenme dedik. İkinci yaklaşım da hareketli yaşam ve egzersiz dedik. Peki üçüncü yaklaşımımız ne? Özellikle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmamak çok önemli. İnsanların sağlığı bakımından en zararlı davranış sigara içmektir. Sigara içmek başta kanser, kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere çeşitli birçok organda hastalıkları yol açar. Sigara ile 15 kanser türü arasında nedensel kuvvetli ilişkiler var. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mide bağırsak kanserleri, böbrek, rahim, en fazla da maalesef son zamanlarda erkeklerde mesane kanserleri görüyoruz. İşte bu kanserler sigarayla kanser arasındaki en fazla ilişkinin olduğu bilinen kanserler. Kanser dışında tabii ki kronik bronşit, amfizem gibi akciğer hastalıkları. Nedeni sigara. Kalp krizini tetikleyen sigara. Ne olacak? İşte bu hastalıklarından korunmak için en etkili uygulama ne? Sigaranın hiç mi hiç içilmemesi. Sigara içen kişiler de bu davranışlarından vazgeçtikleri zaman sigaranın neden olduğu çeşitli rahatsızlıkların riski hızla azalır. Şimdi peki çok mu hızlı etki eder? Bakın şöyle bir araştırma var. Sigarayı bırakanlarda ilk yarım saat içinde nabız ve kan basıncı düzeliyor. 24 saat sonra kalp krizi geçirme riski yarı yarıya iniyor. Ve sigara içme ve içmeme konusunda kişilerin kendi kararı o kadar önemli ki bu noktada. Benzer şekilde sigara içen kişiler sigara içmekten vazgeçmedi, kişilerin kendi kararı. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi genellikle bize şu soru soruluyor. Hocam işte şunu yapayım, bunu yapmış. Yani bana öyle bir şey söylüyor ki ne söyleyeyim? Ben sigara içeyim. Sigara içerken sigarayı bırakayım. Yani ne demek? Hem sigara içmeyi düşüneceksin, hem sigara içmeye devam edeceksin, hem de bir okus pokus olacak ve bu çok zor. Bir şekilde sigarayı bırakmaya karar vereceksin. Sigarayı bırakmaya karar verdikten sonra bir şekilde bu içerisindeki kuvvetli desteği bir şekilde hekim ya da çeşitli tıbbi desteklerle bir şekilde motive etmek lazım. İşte bu noktada bizim için çok çok önemli. Bizim için çok çok önemli. Tabii ki burada sigarayı bırakmak da alakalı. Yani içmeyen insanlara da hani bir mesaj vermek noktasında bu çok önemli. Sigara bırakan bir insan, hiç sigara içmemiş bir insanın akciğerlerine ancak 14 sene sonra kavuşabiliyor. Bize hep sorulur. Yani sigara bırakınca hocam ne tür etkileri alacağım? Kimisi der ki çocuğu ağzımda yaralar çıkıyor, şey iştahım arttı falan filan. Bunlar geçici, çok akut dönemde olan şeyler. Bakın sigarayı bırakmakla alakalı o kadar güzel etkiler var ki. Mesela ilk 20 dakikada kan basıncı, kalp hızı normale döner, eller ayaklar dolaşım normale döndüğü için ısınmaya başlar. İlk 8 saatte kandaki oksijen düzeyi normale döner. Kalp krizi riski düşmeye başlar. İlk 24 saatte sigarayı bırakınca karbonmonoksit, yani biz ona egzoz gazı deriz, vücuttan atılır. Akciğerlerdeki balgam ve diğer birikimler temizlenmeye başlar. Vücuttan nikotin tamamen atılır. 48 saatte tat ve koku alma duyularınız daha iyi çalıştığını hissedersiniz. İlk 72 saatte, yani 3 gün içerisinde solunum yolları gevşediği için nefes almak kolaylaşır. 2 ila 12 haftada dolaşım bütün vücutta normale gelir, düzelir. Akciğerlerdeki balgamı atmaya başlar kişi. Öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltı geriler. Vücudun enerjisi artar, yürümek kolaylaşır. Eğer bir de 3 ila 9 ay aman yarabbim öksürük nefes darlığı düzelir. Akciğer işlevi %5 ila 10 oranı artar. Ama 5 yıla geldiğinizde kalp krizi riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner. 10 yıldan daha fazla olursa da akciğer kanseri riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner. Kalp krizi riski hiç sigara içmemiş biriyle eşit olur. Ama 14. yılda da özellikle sigara içmemiş kişinin akciğerlerine aşağı yukarı kavuşmuş olur. 14 sene. Ne kadar uzun bir sene değil mi efendim? Şimdi tabii bu noktada hem Sağlık Bakanlığımızın bu konuda çok özel, çok böyle cevval çalışan birimleri var. Buralardan destek alınabilir. Üniversitelerin halk sağlığı kürsülerinde çok güzel bu konuda birimler var. Göğüs hastalıkların merkezlerinde var. O nedenle sigarayı bırakmak isteyen, özellikle türlü destek almak isteyen, buna psikolojik destek de dahil, çok rahat ulaşabilir ve desteklerini alabilirler. Tabii bir öte yandan da şu çok önemli. Sigara içilmesiyle ilgili bir başka husus da sigara dumanından pasif etkilenim söz konusudur. Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi yakınlarında bulunan diğer kişilere de zarar verirler. Sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişiler de maalesef akciğer kanseri, kalp krizi, inme yani felç gibi önemli sağlık sorunlarının riski artmaktadır. Sigara içen kişilerin başkalarına da zarar verdiği dikkate alındığında sigara içilmemesi veya sigara içenlerin sigara bırakması, bakın ne kadar daha büyük anlam kazanıyor değil mi? Sigara dumanından pasif etkilenmenin önlenmesi bakımından halka açık toplu bulunan yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması da gerçekten mükemmel oldu. Bu düzenlemeler sigara içenlerin efendim verdiği etrafa zararı, özellikle içmeyenler noktasında çok çok koruyucu oldu. Ve çok da güzel uygulanıyor gerçekten. Ve bu yasal düzenlemeler sayesinde sigara içmeyenler de bu pasif içicilikten kurtulmuş oldu. Şimdi tabii ki sağlıklı yaşlanma bakımından sigarayı bırakmak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme, bunlar önemli temel konular ama bunun dışında başka uygulamalar da var. Özellikle efendim yaşanılan süre içerisindeki sağlık üzerinde olumsuz olabilecek her türlü çevresel, mesleksel faktörler, onlardan uzak durmak lazım. Özellikle yaşanılan bölgenin iklim koşulları, hava kirliliği, evlerdeki olanaklar, çalışma ortamında karşılaşılan işte kimyasal, fiziksel tehlikeler. Ondan sonra stres faktörü, bunlardan da uzak durulmalı. Özellikle bu faktörlerin de sağlığa zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi sağlıklı yaşlanma bakımından da çok önemli. önemli getirileri olan, yaşamda alınacak olan çeşitli önlemler. Evet efendim, bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana gelmek dileğiyle iyi günler diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.